Ayrım 13, sayfa 122. Lacivert yıldızlı gökyüzü altında Sali'ye doğru yürürken Echeverria'ya da geçirdiğim akşamın çelişkilerini düşündüm. Akşam yemeğindeki o şen sohbet bir yanda, Paul'un karanlık uyarıları bir yanda. Katya'nın ufacık şeylerden zevk alması bir yanda, sık sık melankolik hülyalara dalması bir yanda. Bay Trevel'in o yumuşacık iyiliği bir yanda, çocuklarının Katya'ya olan sevgimi o öğrenecek diye korkmaları bir yanda. Yarısı pastel sulu boya, yarısı cehennemsi alevle boyanmış bir tabloya benziyordu bu durum. İçimde pastellerin sahte olduğu, alttaki karanlığı saklamak için sürüldüğü duygusu vardı. Evime vardığımda kapının altında Dr. Gross'tan bir not buldum. Beni aradığını ama bulamadığını, gelir gelmez klinikte onunla görüşmemi söylüyordu. Oraya vardığımda beni bulamadığı için canının sıkılmış olduğunu gördüm. Ama onun sıkkınlığı benimkinin yanında hiç kalırdı. Çünkü adam 2 günlüğüne bayona gitmeyi planlıyordu. Ben Sally'de kalıp acil durumlara göz kulak olacaktım. Ama ben bazı planlar yapmıştım. Değiştirilmesi pek ayıp olur, dedim. Bu yolculuğunuz gerçekten çok mu gerekli? Çok gerekliden de gerekli. Bu bir zevk gezisi. Bana bir randevu uzattı, ben elimle ettim. Sevgili bayan hastalarımdan biri kendisiyle Saint-Jean-de-Luz'a gitmemi istedi. Duldur, yalnızlığın verdiği rahatsızlıkları geçiştirmek için çeşitli kaplıcalarda banyolar alıyor. Normal koşullarda senin görev gölgesinden kurtulup kendi zevklerini kovalamana olanak tanımak bana en büyük sevinci verirdi. Ama ne yazık ki birkaç yıl önce kendi kendime bir söz verdim. Yoluma çıkacak cinsel fırsatları asla ziyan etmeyeceğime karar verdim. Beni onur kavramının bir kurbanı olarak düşün. Sözümden asla dönemem. Kendini de koşulların kurbanı olarak düşün. Bir kadeh istemediğinden sahi emin misin? Hiç değilse kliniğe gündüzleri bakıp akşamları serbest olamaz mı? Korkarım olmaz mı hocam? Yok, söz konusu olan yalnız bayan hastalarımızla onların islikleri, alerjileri olsa aldırmazdım. Ama ben olmayınca bu toplumun tek doktoru olarak sen kalacaksın. Burada da gerçek sorunların çıktığı oluyor. Doğum da oluyor, kemik de kırılıyor, karaciğerler de bozuluyor. Beklenmedik bir anda bakirenin biri hamile de kalıyor. Bunlar tabii senin ettiğin yeminle ilgili. Herhalde hatırlıyorsundur. Daha edili pek de uzun zaman geçmedi. Sana bir randevu ikram etmeyi unuttum mu ben? İstemiyorum, dedim acı bir sesle. Öf, neşelen biraz be adam. 2 günün sana göre ne önemi var? Gençlerin hayatta en bol şeyi zaman değil mi? Aslında işe doğru açıdan bakarsan senden çok bana acınması gerekir. Ben alt tarafı saçma sapan bir serüven geçireceğim. Oysa sen, belirtileri doğru okuyorsam, aşkın pençelerine yakalanmışsın. İnan delikanlı, bana imrenmen için ortada hiçbir neden yok. Sonunda sen zengin ve üretken hayallerle baş başa kalacaksın. Ben ise banyo yapma isteğiyle baş başa kalacağım. Evet ama... Belki şöyle ifade etsem daha doğru olur. Ben yarın sabah yola çıkmak kararındayım ve bunu daha fazla tartışmamızın bir yararı da yok. Başka seçenek olmayınca ister istemez kasabada kalıp onun dönüşüne kadar kliniğe bakmaya razı oldum. Ama giderken yolda Echeverria'ya uğrayıp o gün neden çaya gelemeyeceğimi de haber vermesi için ondan söz kopardım. Ertesi gün Alos Festivali'ne gidemeyeceğimi açıklamak da Dr. Gross'un görevi. Bu görevi sevine sevine yerine getiririm, dedi. Ama hakkaniyete saygılı bir insan olduğum için seni uyarmak zorundayım. Senin genç bayan bir kere güzelliğin, hatta alışılmış düzgünlüğün bile etkileyemediği bu yüzü görünce kalbinde yer alacak değişiklikler için sorumluluk kabul edemem. Bir kadeh içmek istemediğinden gerçekten emin misin? Ertesi gün kliniğin normal işlerine gömüldüm. Hatta sulama merkezine gidip Dr. Gross'un yerine bir hastayı ziyaret bile ettim. Turist hastalarımız birlikte çift anlamlı esprilere güldükleri yaşlı doktorun yerine kendi hayali hastalıklarına hiç yüz vermeyen genç bir doktor bulduklarına pek de sevinmediler. O gün öğleden sonra bir köylü delikanlı çıka geldi. Gömleğinin kolunu bir çiftlik makinesine kaptırmıştı. Kanamayı durdurabildim, kolu kurtardım. Telaş içindeki annenin gözyaşlarıyla sıra sıklama olmuş şükranını kabul ettim. Baba bile elimi sıktı. Adam ameliyatı umutsuz bir sessizlik içinde seyretmiş, oğlunun kolunun kurtulduğundan iyice emin olunca öfkelenmeye cesaret etmiş, oğlunu dikkatsizliğinden ötürü azarlamaya başlamıştı. Baskı oldukları için anne Fransızca bilmiyordu. Onlarla baskıça konuştum. Doktorun da kendilerinden biri olduğunu anlayınca rahatsız oldular. Zor koşullarda yaşayan tüm azınlıklar gibi Basklar da kendilerine bir savunma kalkanı edinmişlerdi. Bu kalkan ırksal üstünlük kalkanıydı. Baskların daha iyi çiftçi, dansçı, aşık, dövüşçü ve hava tahmincisi olduğuna inanırlardı. Bu işlerin hepsini Basklar Fransızlardan da İspanyollardan da daha iyi yaparlardı onlara göre. Ama işi davalar açma, hastalar iyileştirme gibi önemli konulara gelince sorumluluğu kültürlü yabancıların eline bırakmayı tercih ederlerdi. İşin acıklı tarafı da buydu zaten. Ezilen ırk sonunda Ezel'in kendisine yutturmaya çalıştığı fikre inanıyordu. Bu nedenle çocuğun babası, oğlunun hayatının her şeye rağmen kurtulacağını anlayınca normalden çok daha fazla memnun oldu. Hatta bana bir bardak izarra ısmarlamayı önerdi. Bir yandan da yine köylü geleneğinden vazgeçmiyor, bu tedavi karşılığı kendisine ne gibi bir para çalmak niyetinde olduğumu soruyordu. Onlar gittiğinde ben ellerimi yıkarken Doktor Gross'un ısrarı üzerine Sally'de kaldığıma şükrediyordum. Delikanlı kliniğe saat 4'te yetiştirilmişti. O anda ben pekala Echeverria'nın tarıçasında çay içiyor olabilirdim. Ayrıca bir şeyin daha farkına vardım. Gözlerimi kaldırıp hazır şapkamın kenarı altından Katya'yı gördüğüm andan beri ilk defa olarak onu düşünmek için bir saat geçirmiştim. Arandığımda iş başında bulunup yararlı olmak benim için yeni bir tecrübeydi. Katya'nın yazını izleyen uzun yıllar boyunca acılarımı ve duyularımı uyuşturacak olan şeyin ilk tecrübesi. Gece olup klinik kapanınca zaman bir türlü geçmek bilmedi. Oysa Katya ile tanışmadan önce romanlar okur, hayaller kurar, geleceğimin heyecanlarına kapılır, zamanı ne kadar kolay geçirirdim. Tek düzelikten kurtulabilmek için evden çıktım, meydanı geçip açık hava kahvelerinden birine girdim. Ama masalarda da barda da herkes Almanya ile çıkabilecek savaştan söz etmekteydi. Paris'ten uyarılar, Berlin'den tehditler, şaşkın Avusturya'dan kekemeler, koca Rusya'dan tutarsız sözler. Eskilerden bazıları 1871 savaşındaki durumu da hatırlıyorlardı. Almanya'yı bozguna uğratmaktan, Alsas'ı geri almaktan söz etmekteydi onlar. Bana bu askerlik sözleri pek tatsız geldi. Ürkütücüydü de aynı zamanda. Kendi odamın yalnızlığına döndüm. O gece defterime yazdığım notlar karşımda duruyor. Yanlarına da yıllar sonra parantez içinde yeni yorumlar eklemişim. Savaş bittikten, ben Alas'a doktor olarak yerleştikten çok sonra. Bunları sizinle düzeltmek için paylaşıyorum. Gençliğimin romantik ve yarı felsefi havasını yansıtabilmek ve savaş sonrası yorumların acılığını sizlere gösterebilmek için. Alfa. Korkunç savaş hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Parantez içinde gerçekleşti. Beta. Savaş olsa bile kısa sürecek. Çünkü insan bedeni ve ruhu modern bir ölüm ve işkence makinesine tahammül edemez. Parantez içinde kısa sürmedi. Beden ölüme ve işkenceye dayandı, ruh dayanamadı. Gama. Beni askere çağırırlarsa bu çılgınlığı protesto etmek için İsviçre'ye kaçacağım. Parantez içinde kaçmadım. Vız geliyordu artık bana. Delta. Savaşın vahşeti içinde bile şiire dönük derinliği olan bir insan hayvanlaşmaksızın dayanabilmeli. Katliamın üzerine çıkabilmeli ve ruhsal onurunu korumalı. Parantez içinde başaramadım. Olaysız bir sabahtan sonra her zamanki sokak kahvesinde ağaçların altında tabldot yemeğimi yiyordum. Havanın pırıl pırıl güzelliğinin farkında bile değildim. Düşüncelerim Katya ve Echeverria ile doluydu. Misafir kabul eder misin? Ne? Rüyamdan sıçrayarak uyandım. Affedersin, Katya. Ne sürpriz, ah, Paul de. Anlaşılan bu lokantayı tavsiyeye şayan buluyorsun, dedi Paul. Çevresine beğenmez bakışlarla bakıyordu. Ayağa kalkıp onları masama oturmaları için davet ettim. Katya gülümseyerek oturdu ama Paul ayakta kaldı. Benim bir iki işim var, döndüğümde memnuniyetle otururum. Aşçının mahvedemeyeceği ne yemek varsa ondan ısmarlayın bana. Belki bir bardak su. Saatlerdir o tozlu yolda yürüyüp duruyoruz. Belki de haftalardır. Artık hatırlayamaz oldum. Çektiğim eziyet belleğimi bulanıklaştırdı. Evet dedi Katya. Poli benimle yürümek üzere kandırdım. Harika bir gün. Açık hava ve egzersiz ona iyi gelir. Acaba neden insana iyi gelen her şey ya sıkıcıdır ya da acı verir? Neden bedene kötü gelen her şeyin ruhu iyi geldiği varsayılır? Saçma, sana iyi geldi bal gibi. Bana gelince benim keyfim yerinde. Şu yediğin güzel bir şeye benziyor canım. Bana da aynısını ısmarlar mısın? Sevinirim deyip garsona işaret ettim. Paul, seni uyarıyorum dedi. Katya çok oburdur. Evde hala mobilyamız kaldığına şükretmemiz gerek. Öf daha neler Paul? Bana durmadan öf deyip durma. Kaç kere o büyük kanepeye ağzının suyu akarak baktığına tanık oldum. Buraya gelirken yolda ne yaptı biliyor musun Jean-Marc? Beni utandıracağına zerre kadar aldırmadan elini uzattı. Ağacın birinden bir elma kopardı. Canlı bir ağaçtan, adi bir elma. Ve onu yedi. O iğrenç meyvenin üzerine atıldı. Isırıp çiğnemeye koyuldu. Hart, hurt, fılış, gırış. Sonunda iğrenç bir koçağından başka bir şey kalmadı. Belki de hayata karşı ifadesini sınırlamayacağım bir iştahı var, dedim. Kaşlarının hafif bir hareketiyle Paul ne demek istediğimi anladığını belirtmiş oldu. Katya, çok lezzetli bir elmaydı aslında, dedi. Biraz yeşil ve ekşiydi ama çok lezzetliydi. Sonra ne yaptı dersin, dedi Paul alaycı bir öfkeyle. Kalle Şavva'yı taklide kalkıştı. Bir elma da benim için koparmayı önerdi. Benim için. Paul Etienne Jean-Marie de Treville'in yolda yürürken ağzına meyve lokmaları tıkışını düşünebiliyor musun? Ondan sonra da 3-4 kilometre boyunca doğanın güzelliğinden, otlardan, kayalardan söz etti durdu bana. Yaban çiçeklerinden diye açıkladı Katya. Bir yandan da bu menhus şeylerin Latince ve pek bayağı adları olduğu yalanını bana yutturmaya çalıştı. Onları bilmenin bir marifet olduğunu söyledi. Sanki bir daha bedenimi böyle fiziksel bir işkenceye sokacakmışım gibi. Gerçi o adlardan bazılarının bitkilere çok uyduğunu kabullenmek zorundayım ama örneğin keçi sakalı, kurbağa ağzı, tomurcuk patlağı bunları kendi uyduruyor. Ama bir kısım da vıcık vıcık isimlerdi. Onun kendi heyecanı gibi vıcık vıcık. Sevgili sevinci, aşk soluğu, ihtiras yüreği, şehvet dirseği. Katya, işlerin var dememiş miydin diye sordu. Ah gerçekten de var. Buralı tüccarlarla eşyalarımızın nakliyesi konusunda konuşmam gerek. 15 dakika kadar ikiniz benim yakınlığımdan mahrum olarak ıstırap çekin bakalım. Ama seni uyarıyorum Monja. Ona çabucak bir şeyler yedir. Yoksa evde vazoların, şemsiye kovalarının başını bekçi diye seni dikerim. Hem elmayı o haliyle yiyebilen insan ne olsa yer. Elini sallayıp ağaçlı yolda uzaklaştı. Katya onun arkasından gülümsedi. Kardeşim pek neşeli görünüyor dedim. Garson da bu arada yemeği getirmişti. Hı, çok zevkli bir yürüyüş yaptık. Ben doğaya yakın bir şey yaptıkça böyle şok numarasına kalkışmasının beni nasıl güldürdüğünü bilir. Katya, olayların planlarımızı aksatmasından ötürü çok üzgünüm. Babanın Alos Festivali ile ilgili umutlarını boşa çıkardığımın farkındayım. Mesajımı almışsınızdır umarım. Aldık şu senin Doktor Gross. Ne hoş adammış. Onu hoş mu buldun? Hı, sen bulmuyor musun? Onu tarif edecek bin tane sıfat bulmam istense hoş kelimesi sıraya giremezdi. O neden? Çünkü onun pis zamparalıkları seninle geçirebileceğim 2 güne mal oldu. Oysa ne kadar az günümüz var. Lütfen zamanımızın azlığından konuşmayalım. Elimizde var olan zamandan konuşalım. Alos gezimiz de mahvolmadı. Yalnızca onu yarına kadar erteledik. Hem festivalin son günü en ilginç günüymüş diye duydum. Şey en coşkunudur. Bask kasabalarında çoğu insanın doğum tarihi festivalin son gününden 9 ay sonraya rastlar. Bu bir gerçektir. Araya acele düğünler sıkıştırılır, durur. İki tarih arasına sandviç gibi düğünler sokulur. Sandviç dedin de yolda yapacağımız pikniği planladım. Kırda oturup yiyeceğiz. Belki bir meyve bahçesinde. Paul'un bunu hevesle beklediğinden eminim. Yine homurdanır söylenir, bizi eğlendirir ama onu neler hissedeceğini aldırdığım yok. Bu güzel havadan yararlanmamız gerek. Bu fikir aklıma gelir gelmez sana söylemek üzere Sally'e gelmek istedim. Paul'e gidebilir miyim diye sordum. Biraz kararsızlık gösterdi. Sonra da benimle gelmeyi önerdi. Onu sevmediğini biliyorum ama bana karşı her zaman çok iyi davranmıştır. Hem biliyor musun, bence seni gerçekten seviyor. Kendine göre tabii. Şaştın mı buna? Şaştım aslında. Sevgisini saklamakta olağanüstü başarılı. Paul öyledir. Bana gülümsedi. Yüreğim göğsüme sığmaz oldu. Dün bütün gün seni düşündüm Katya. Aralıksız mı? Aklını bir an bile işine vermedin mi? Hemen hemen aralıksız diyebilirim. Oldukça aralıksız. Sevindim. Ben de seni düşündüm. Aralıksız değil, oldukça aralıksız da değil ama sık sık. Hem de zevkli. Saatlerce bahçenin dibindeki kütüphanemde oturup kitap okudum. Pek de okudum sayılmaz, dalıp dalıp gittim. Bahçe öyle güzeldi ki, karmakarışık, aşırı büyümüş. Yüzümde güneş, böceklerin sesleri, çok sakindi. Ya senin küçük hayalet, o da sakin miydi? Çatalını bırakıp yüzüme baktı. Nereden bildin bunu? Neyi? Genç kız pek mutlu değilse bile tam anlamıyla sakindi. Çevremdeki varlığını birkaç kere fark ettim. Duyabileceğimiz tonun dışında söylenen bir şarkı gibi. Ama ondan bana doğru aktığını her zaman hissettiğim o tatlı hüzün yoktu. Bir tür sessiz neşe vardı. Sen nereden bildin bunu? Bilmedim aslında. Neyi bilmediğine inandırmaya çalışıyorsun bizi? Diye Paul'ün sesi duyuldu. İki adımda masanın yanına geldi. İnanma ona Katya, suç onundur eminim. Tam ona göre bir iş zaten. Her neyse yaptı. Söylesene, garsonu bana buralarda şarap diye geçen o sıvıdan bir bardak vermeye razı edebilir mi? Garsona el sallayıp şarabı işaret ettim. Kahve ister misin Katya? Evet lütfen ama yok, aslında dükkanlara kadar bir uğramam gerek. Yarınki piknik için alacaklarım var. Ayağa kalktı. Siz kalkmayın, yemek için teşekkürler Jean-Marc. Portmanto özellikle lezzetliydi. O uzaklaşırken Paul ile ben gülümsedik. Sonra ben Paul'e döndüm. Katya senin yalvarmalarına dayanamayıp pikniği yarına planladığını söyledi, dedim. Sabırsızlıktan ölüyorum. Yere rahatsız rahatsız diz çökmek, kupkuru sandviçleri kemirmek, bir yandan yiyeceklere toz dolar, bir yandan davetsiz konuk olarak türlü türlü böcekler fink atar. Bana sorarsan dışarıda açık havada yemek, kalabalık bir bulvarda cinsel ilişkide bulunmak gibi bir şey. Temel biyolojik ihtiyaçlar tenhada kalmıyor.